الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biliyorsunuz biz işte geçen sene bir televizyon kuruluşunda teravih namazı yoktur diye bir cümle kullandık. Sonra onun arkasından tartışmalar günümüze kadar sürdü. Burada asıl konu şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'ın elçisi olarak gelmiş. Bu dini uygulamış. Cenab-ı Hak son indirdiği ayette de Estağfirullah el-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine buyurmuş. Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım. Size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak da İslam'a razı oldum demiş. Bu sebeple olgunlaşmış olan, tamamlamış olan bir şeye herhangi bir ilave ya da çıkarma yapılamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan gecelerini ibadetle geçirmeyle ilgili hadis-i şerifi var. Diyor ki, estağfirullah diyorum. Diyor ki, men kâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih. Kim Ramazan'da kalkarsa inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek onun geçmiş günahlarından affedilir. Hepsi affedilir diye de mana verilebilir burada. Şimdi bu kâme kelimesi farklı anlama getiriliyor. Men sallâ Leylet Ramazan'a gibi bir anlam veriyor. Kim Ramazan gecesi namaz kılarsa diye. Halbuki orada kâme ifadesi önemli. Oradan bir Kur'an-ı Kerim'de versene. Kâme kelimesi önemli. Çünkü farz namazların önünde arkasında olan ibadetler dışında, yani o nafile dediğimiz namazlar dışında bir de yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınan namaz var. Onu biz İsra suresinin 79. ayetinde görüyoruz. Orada Allah-u Teala bu namazı peygamberimize farz kılıyor. Diyor ki Estağfirullah ve minel leyli فَتَهَجَّتْ بِهِ. Yani gecenin bir kısmında o sebeple uyan diyor. مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ. O sebeple, o sebep dediği de zaten yukarıda اَقِمِ الصَّلَاهِ ifadesi vardır bir önceki şeyde. Namaz kıl. Namaz kıl emri vardır. Bu namaz kıl emri hepimiz için geçerli bir emir. 78. ayette. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaydığı vakitte namaz kıl. اِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ Havanın kararmasına kadar. Ve Kur'an-ı Fecr ve bir de fecir ışıklarının yoğunlaştığı vakitte kıl. اِنَّ Kur'an-ı Fecr'i kâne meşhuda. Çünkü fecir ışıklarının yoğunlaşması gözle görülür. Demek ki günün ilk namazı öğlen namazıdır. Güneşin batıya kaydığı andan itibaren hava kararıncaya kadar yatsının sonuna gelinir. Yatsı namazı kılındıktan sonra artık yatıp dinlenme vakti gelir. Bu sebepten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazmış. Çünkü yatsıdan sonra önce uyursanız yatsıyı vaktinin dışına taşırmış olursunuz. Gasakul leylin içerisine sokmuş olursunuz. Yatsıdan sonra oturursanız bu defa gece namaza kalkamazsınız. Ayetin devamında diyor ki Allahü Teala, yani az önce okuduğum akimus salat. Bu akimus salat tüm Müslümanlar için verilen emir. Yani bu beş vakit namaz. Şimdi Peygamberimize de diyor ki ve minelleyli feteheccet bihi. Bihi'deki zamir de o akimus salate gidiyor. Yani o cümle, yani ikametus salah manasına. O namaz kılma emriyle uyan sen. Feteheccet bihi, o şeyle, o sebeple uyan. Nafileten lek, sana ek bir görev olmak üzere. Lek kelimesi Peygamberimize mahsus olduğunu ifade ediyor. Bir önceki ayetteki emir bütün Müslümanlar için geçerli ama bu Peygamber'e mahsus. Sana ek bir görev olmak üzere o ikametü salah emriyle uyan gece. Onun için bizim için namaz 5 iken Peygamberimiz için 6 vakit olmuş oluyor. İşte nafileten lek. Ondan sonra da diyor ki asa en yeb'ateke rabbuke makamen mahmuda. Belki Rabbin seni mahmud bir makama. Bu hep bu kısımda hep eliflamlı gibi algılanır. El makamul mahmud gibi. Halbuki bu eliflamsızdır. Eliflamsız olması da bunun öyle belli bir yer olmadığını gösterir. Yani güzel bir konuma getirecektir Allah seni diyor. Şimdi buradan anlıyoruz ki teheccüd kelimesi de zaten uyuyup da uyanmak olmuş oluyor, kalkma oluyor. Müslümanlar Ramazan günlerinin gecelerinde, yani iftardan itibaren zaten akşam namazını kılıyorlar. Sonra yatsı vaktinin de bir namazı var, onu da kılıyorlar. Öyleyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men kâme ramadâne sözünün manası ne olur? Aynen feteheccet bihi'de olduğu gibi, yani Ramazan gecesi uyur da tekrar kalkarsa, uykudan kalkarsa, kalkar. İmanen inanarak da mümin olarak ve ihtisaben sevabını da Allah'tan bekleyerek kalkarsa ufira lehu ma tekaddeme min zenbi, onun önceki günahları affedilir. Tabi bunların onda belli bir kuralı var o günahların affedilmesiyle ilgili. Şimdi niye böyle diyor? Çünkü Müslümanlara böyle bir namaz farz değil. Farz değil ama Allahü Teala diğer ayetlerde bu namazı teşvik ediyor. Yani kılınmasını özendiriyor. Evet, o şeylerle ilgili mesela diyor ki ve kalilen minel leyli ma yehcaun diye Müslümanları Cenab-ı Hak, yani iyi o cennete giden Müslümanları Allahü Teala överken gece çok az uyurlar. Ve bil eshari hum yestağfirun, seher vakitlerinde de, yani sabah namazından öncesinde de istiğfar ederler diyor. Yani bu farz değil ama özendirilen bir namazdır. Şeyde Zariyat 17-18. Evet. Zariyat 17-18. Daha birçok ayet-i kerimede vardı bu gece namazında özendirilmesi. Şu anda Neydi ayet? Tetecafa cunubuhum anil madaca. Yine o iyi müminler şey yaparken Allahü Teala yanları yataklarından uzaklaşır. Tetecafa cunubuhum anil madaca. Yatağından uzaklaşan kişiye ne denir? Kalktı denir. Uykudan kalktı denir, değil mi? İşte Peygamberimizin dediği de menkâmedir. Kim kalkarsa.
Secde
16. Secde 16. Ayetin tamamını okur musun orada? Evet. Tetecafâ cunûbuhum anil madâci'. Yanları yataklarından uzaklaşır. Yed'ûne rabbahum haufen ve tamaan. Bak, haufen ve tamaan. Korkarak ve umut ederek. Peygamberimiz de diyor ki men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben. Bu iman da o ahiret korkusunu da gerektiriyor. İhtisâben şey yapıyor. Belki o tamaanın karşılığı olmuş oluyor. Allah'ın
imanın da emniyete kavuşmak için.
Evet, emniyete kavuşmak meselesi de var. O korkuyla emniyet, çünkü birbiriyle çok şeydir, yakından ilgili bir kelimedir. Bu şeyin Hac suresi kaçıncı ayet demiştin?
Secde.
32. sure 16. ayet, tamam. Mesela burada 15. ayette şöyle bir ifade var. İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zükkürû bihâ harrû succeden. Müminler sadece şunlardır. Ayetlerimize inananlar sadece şunlardır. Kendilerine ayetleri hatırladığı zaman hemen secdeye kapanırlar. Bu secdeye kapanırlar, fiilen secdeye kapandıkları gibi hemen baş üstüne derler. Aa öyle miymiş? Tamam o zaman. Hemen boyun eğerler. Ondan sonra وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rablerinin hamdi sebebiyle emre uyarlar. Rablerinin hamdi sebebi ne demek? Allah ne yaparsa güzel yapar. Yani Allah'ın emriyse en güzeli budur. Hatta güzel olan budur. Diğerleri yanlıştır. Doğru olan budur. Diyerek o hemen emre uymaya gayret gösterirler. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Hiç de kibirlenmezler. Yok kardeşim biz böyle düşünüyoruz. Bizim işte büyüğümüz böyle düşünüyor demez. Tamam, Allah öyle mi emrediyor? Baş üstüne derler. Şimdi bunlar تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ Bunların yanları yataklarından uzaklaşır. Çünkü önce yatacak. Uyuyacak. Sonra kalkacak. İşte o kâme diyor ya Peygamberimiz. مَنْ قَامَ رَمَضَانَ Kalkması. Ondan sonra يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarırlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de harcarlar. Şimdi işte burada öbür ayetlerde de bütün Müslümanların gece kalkıp namaz kılmaya teşvik edildiğini görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki farz namazların dışında kişinin en faziletli namazı gece kalkarak kıldığı namazdır. Yani teheccüd namazıdır. İşte buradan hareket ettiğimiz zaman tamam. Furkan kaçıncı ayet? Ve ibadurrahmani lezine yemşun anlardı hevallin. Tamam. Tamam. Bu da Furkan 65. ayet. Burada diyor ki Allah-u Teala yok. 64. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Rabları için evlerinde bak yebitun. Değil mi bak ev meselesi. Bati yebitu beyten. He? Bate evde geceleme mi? Beyt kelimesi var ya. O beyt, o geceyi geçirdiğin binaya verilen attır. Bate işte beytin içerisinde geceledi manasına gelir. O beyt denir çünkü üstü kapalıdır. Seni korur. Dış etkenlerden seni koruduğu için orada rahatlıkla yatar uyursun. Ya bu tabii bu kelimeleri aynen meale yansıtmak kolay değil. Yani oldukça zor. Çünkü aynı kelime senin dilinde de olması lazım. Mesela ondan dolayı yani insanın geceyi geçirdiği yere beyt denir. Evet mesela şeyde Beytullah deniyor. Allah'ın evi deniyor camilere. İnsanlar orada geceyi geçirmiyor ama o da bir binadır. Yani gece geçirilebilecek vaziyette yapılmıştır. Secde ve kıyam. Zaten az önceki okuduğum zaten tetecafe cunubum da yattıkları yataklarının evlerinden kalkacaklar. Bu da aynı şeydi. Evet. Secde ve kıyamla şey yaparlar. Geceyi geçirirler. Yani bu geceyi yani o uyudukları yerde kalkar, secde ve kıyam yapar, namaz kılarlar. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahihliğinde kimsenin şüphe etmediği rivayetlere baktığımız zaman Kur'an ve sünnet arasında tam bir örtüşme olduğunu görüyoruz. İşte Sahih Buhari'de geçiyor. Peygamberimiz Ramazan'da gecesini Ramazan'ın son 10 gününde mescitte geçiriyor. Çünkü itikaf yapıyor. Bakara suresi 87. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak itikaftan bahsediyor. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَاَنْتُمَا عَكْفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman eşlerinize ilişkiye girmeyin diyor. Yani nedir? Evlerinize gitmeyin demektir bu. Dolayısıyla evi hemen şeyin yanında olmasına rağmen mescidin evine gitmiyor, orada geceliyor. Orada da bir hasırı var. Yine Buhari'de geçen şeyde, rivayette. Bir hasırı var. Hasırı Peygamberimiz gündüzün yayıyor. Üzerinde oturuyor, namaz kılıyor. Gece şöyle bir kulübe gibi yapıyor. Onun içerisinde yatıyor, uyuyor. Ve onun içerisinde namaz kılıyor. Namaz kılarken tam boyunda olmadığı için ayağa kalkınca dışarıdakiler görüyor onu. Yani bu aynen Buhari'de geçen ifadedir. Arkadakiler onu görüyorlar. Orada Müslümanlar Peygamberimizin kalkıp namaz kıldığını görünce camide olanlar Peygamberimiz namaz kılıyor, biz de kılalım diyorlar. Bak ama Peygamberimiz bu namazı ne zaman kılıyor? Yatsı kılınmış, gece o hücre gibi o şeyin içinde yatmış, uyumuş. Ayet-i kerimede de belirtildiği gibi uykudan kalkmış. Oradaki Müslümanlar da camide uyumuş olabilirler. Çünkü cami Müslümanların rahatlıkla uyuyabileceği de bir yerdir. Yani cami çok fonksiyonlu bir mekandır. İşte Beytullah denmesinin belki sebeplerinden birisi de odur. Yani Allah'ın kullarının sıkıştıkları zaman gidip yatıp uyuyacakları yerdir yani. Şimdi camiler tabii kapatılıyor. Çok gereksiz yere lüks yapılıyor. Gereksiz yere lüks eşyalarla donatılıyor. Ondan dolayı kapatılma ihtiyacı hasıl oluyor. Şimdi orada yatan demek ki Müslümanlar da var ki kalkıyorlar. Peygamberimizin namazı gibi namaz kılıyorlar. Yoksa Peygamber Efendimiz onlar imamlık yapmış, onlar arkalarından namaz kılmış, böyle bir şey yok. Kılıyorlar. Ayşe validemizin ifadesine göre Peygamberimiz bunu fark ediyor ve kalkmıyor. Orada çıkmıyor ifadesi kullu. Velem yahruç deniyor. Şimdi bu haraca kelimesi evinden çıkmıyor diye şey yapıyorlar. Hayır değil yani. İlgili bütün rivayetlere bakacaksınız. Yani yerinden kalkmıyor manası. Buyurun kardeşim, buyurun. Yani yerinden kalkmıyor demektir. Mesela şeyde kıble ile ilgili ayet-i kerimelerde hatırlayın yani Bemin haytu haraçte nerede çıkarsan değil, nerede namaza kalkarsan demektir. Velem yahruş ne demek? Velem yakum lissalati demektir. Yani namaz için kalkmıyor. Oturuyor. Çünkü ayağa kalktığı zaman o hasır yüksek olmadığı için arkadakiler görüyorlar. Ama oturarak kılınca kimse görmüyor. Yani namazını yine kılıyor. Ama kalkmıyor ayağa. Sonra o hasırla çevrili yerden dışarı çıkıyor. Hasırla yani evinden falan çıkıyor değil, hasırla çevrili yerden dışarı çıkıyor. Yine bu Buhari'nin ifadesi. Diyor ki قَدْ عَرَفْتُ اَلَّذ۪ي رَأَيْتُ
مِنْ صَنِيَيْكُمْ
مِنْ burada çok
مِنْ صَنِيَيْكُمْ
bir dakika ben şunu bir ayarlayayım da.
Sabah namazı mı söylüyorum?
Ben okuyayım istiyorsanız yani.
Yok yok ben bunu bir şey yapayım da ayarlayayım çünkü bana da lazım.
Hocadan çıkıp Mirab'a gidip
sabah namazı kılıyor. Tabi.
Yok bazı yerde sabah namazı ifadesi var, bazı yerde de yok. O oradan yani her yerde sabah namazı diyemiyor. Ya bu küçük yerde. Şimdi oldu. Sen oku bu çok küçük oldu. Şimdi güzel göremiyorum.
İbareyi. قَدْ عَرَفْتُ الَّذ۪ي رَأَيْتُ مِنْ صَن۪يعِكُمْ
Siz tercüme evet, yani edin. Sizin yaptıklarınız, ne, şey, gördüm ve ne yaptığınızı anladım. Bakın ne yaptığınızı anladım diyor. Çünkü Peygamberimiz onlara namaz kıldırmış değil. Evet. Yaptığınızı anladım diyor.
Fasallu eyyuhannasu fi buyutikum.
Ey insanlar bu namazı gidin evlerinizde kılın diyor. Çünkü bak ayetler de hep o evleri işaret ediyor. Peygamberimiz niye evinde kılmıyor? Peygamberimiz senenin tamamında evinde kılıyor da o gece evine gidemez. Çünkü itikafta mecburen orada kılıyor. Ve onu da bir hücre gibi kendisine ev yapmış, gene evinde kılmış oluyor. Gene evinde kılmış oluyor. Yani çünkü geceyi orada geçiriyor. Evet.
فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاتِ صَلَاتُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ
Çünkü en faziletli namaz kişinin evinde kıldığı namazdır. Farz namaz dışında. Farz namaz başka. Farz namaz dışında kişinin en faziletli namazı evinde kıldığı namazdır. Öyle derken yani burada kılmak faziletli değildir demiyor ama en uygun odur çünkü ayetler hep onu gösteriyor.
Bu,
ama burada hep uyurup uyandıktan sonra kılınan namazdır bu. Evet.
Buhari'nin Kitab-ül Ezan 80 ve 81. bab.
Evet.
Buhari yani bu kitabı. Hücre edindi. Yani
az önce hücre meselesi. Evet.
Kalkınca ayağı yukarıdan gözüktü tamam. Falan. Onların hepsi peş peşe.
Buhari Ezan 80-81'de bu anlatılıyor. Evet. Şimdi mesela bu ne oldu daha sonra? Hazreti Ömer ile ilgili yine Buhari'de gelen bir rivayet var. Orada mesela bu durum yani bu hadis kaynaklarında ittifakla kabul ediliyor. Müslim'de, Buhari'de, Ebu Davud'da hepsinde ittifakla kabul edilen şu. Peygamberimizin o insanları evlerine gönderince artık bir daha bu olay tekrarlanmamış. Bu bir kere mi olmuş, iki kere mi, üç kere mi olmuş değişik şeyler var, rivayetler var. Yani ama Peygamberimiz fark edince kalmış. Fark edinceye kadar bir, iki, üç ama bu namazın da vitir namazı olduğu konusunda ittifak var. Yani vitir denen nedir? O gece kalkıp kılınan namazdır vitir. Üç rekat da olur, beş olur, yedi olur, dokuz olur. Ayşe validemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz bunu 11 rekattan fazla kılmamış. O yüzden bazıları teravih 8 rekattır diyorlar ya, işte bunu 8 artı 3 olarak düşünerek onu teravihe getiriyorlar.
Yani orada yine de bir imamlıktan
bahsedilemez. Bir imamlıktan bahsedilemez. İmamlıktan bahsedilemez. Peygamberimiz zamanında bu şekilde devam etmiş artık. Yani bir daha tekrarlanmamış bu olay. Çünkü o kendiliğinden oluşan bir olay. Yoksa şuurlu bir eylem değil. Bu sebeple Peygamberimiz teravih kıldırmıştır şeklindeki sözün bir anlamı yok. Zaten teravih kelimesi kullanılmıyor o zaman. Böyle bir kelime yok Peygamberimiz zamanında. Bu konuda da kimsenin aksi bir iddiası yok. O zaman böyle bir kelime kullanılmıyor. Şimdi Peygamberimiz zamanında bir daha tekrarlanmıyor bu olay. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında tekrarlanmıyor. Herkes kendi başına evlerinde kılıyor. Camide kılan da kılabilir. Ama Peygamberimiz daha faziletli dedi ki insanlar evlerine gidiyor. Bir gün Hazreti Ömer evinden çıkıp halifeliğin dördüncü senesinde halifeliğinin dördüncü senesine kadar da bu böyle devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir zamanı 3 seneydi değil mi Hazreti Ebu Bekir'in? 2 miydi? 2. 4'te bu 6. Demek hicri 16. Yani en az 15. yıllarda falan. Bir gün çıkıyor, mescide uğruyor. Nasıl yapar? Bir kere Hazreti Ömer o gece namazı mutlaka mescitte kılmıştır. Evine gelmiş biraz uyumuştur. Çünkü yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani konuşmayı yasaklıyor. O da ona uyumuş. Evinde biraz uyumuştur. Daha sonra kalkmış. Namazını da kılmıştır. Çok büyük bir ihtimalle. Sonra da bir şöyle bir dolaşayım. Çünkü sorumlu olduğu için o sorumluluk insanı yatırmaz. Şimdi dolaşırken mescide uğruyor. Bakıyor ki insanlar öbek öbek namaz kılıyorlar. Bazısı tek başına kılıyor. Bazısı birkaç kişiyle cemaat olarak kılıyor. Diyor ki ya şunları bir imamın arkasında toplasak daha iyi olmaz mı diye. Sonra ertesi günü Bey bin Kâb'ı imam olarak görevlendiriyor. Tekrar yine yatsı namazından sonra yine evinde yatıp dinlemiş olması gerekiyor. Niye öyle diyoruz? Çünkü kurallar onu gerektiriyor. Bütün kurallar. Oradan çıkıp tekrar mescide uğrayınca bakıyor ki namaz kılıyorlar. Diyor ki bu da güzel ni'mel bid'at bid'atu hâzi. Bu ne güzel bid'at oldu diyor. Bid'at diyor. Bid'at olma, bid'at olan o namaz değil. Bid'at olan o namazın mescitte bir imam tarafından kıldırılıyor olması. Çünkü Peygamberimiz böyle bir şey yapmamıştı. Bu uygulama, şekil. Bu şekil bid'at. Yoksa insanların o namazı her zaman kılacaklar, kılarlar. Teşvik edilen bir şeydir. Yani o hadis-i şerifte men kâme Ramazan'ı imanen ve ihtisaben kısmında bir şey yok. Çünkü uyuyor, uyanıyor, kalkıyor, kılıyor. Bid'at olan orada bir imam tayin edilmesi ve daha önce Peygamberimiz zamanından beri, Peygamberimiz de öyle kendiliğinden oluşan kısa bir şeyin Peygamberimiz imamlık yapmamış ama orada artık yeni bir şekil almış olmasıdır bid'at olan. Ama ondan sonra şunu söylüyor, diyor ki evlerinde uyuyanlar burada bu namazı kılanlardan daha hayırlıdır diyor. Ve kendisi de orada o namazı kılmıyor. Şimdi daha sonra ve burada o namazın rekatlarıyla ilgili de değişik rivayetler var. O 20 rekat, 23 rekat bu rivayetler son derece zayıf rivayetlerdir. Sübülüsselam bunu anlatıyor. Şeyde de öyle, yani Nasburraye'de de bu rivayetlerin zayıflığı üzerinde duruluyor. Yani 20 rekat meselesi. Şimdi daha sonra nasıl oluyorsa oluyor. İşte bu şey
20+3
ya da 36+3 falan, yani Malikilerde
47'ye kadar çıkmış.
47'ye kadar
Vitir'le birlikte. Vitir'le birlikte 47'ye kadar çıkmış.
Hangisi yapmış 47?
3 rekat vitirle 39, 3 rekat vitirle 41 veya 7 rekat vitirle 47 rekat gibi teravih kılan selef alimler olmuştur diyor.
Ha, böyle istisnai durumlarda. Tamam. Şimdi bu aslında burada, yani kendi istediğin kadar kıl, bunun bir sınırı olmaz. Ama Peygamberimiz 11 rekatı geçmemiş. Bu ayrı bir konu. Gerçekten geçtiğin zaman da bu defa vücudun da bir dayanma gücü var. Yani sıkıntılı olacağı açık. Şimdi burada
şimdi teravihe delil getirilen hadisler bunlar.
Başka hadis
bunu
yok.
Soruyorlar sürekli. Yani siz yok diyorsunuz ama ısrarla var olduğunu söylüyorlar. Onların delilleri ne? Onların delilleri bu.
Delil. Bundan başka
bunlardan
delil yok.
Bunlardan yola çıkarak teravih var diyorlar.
Mesela bu teravih kelimesi o zaman yok. Ben yok, dün evet. Dikkatimi çekti. El Ümme baktım. İmam Şafii'nin. El Ümme'de teravih kelimesi yok. Yok yani böyle bir kelime. Kıyamul leyl diyor. Evet. Gece namazı diyor. Evet. Bak kıyam kelimesi çok önemli. Gece kalkıp evet. Kılınan namaz demektir. Evet. Uyuduktan sonra kalkıp kılınan namaz demektir. İmam Muhammed'in 6 kitabında teravihten bahsedilmediğini mebsus söylüyor. Yani o kelime orada da yok. Şeye baktım. İmam Malik'in kitaplarına baktım. Onda da bu kelime yok. Ahmet bin Hanbel'e bakamadım. Vaktim yetmedi. Ve bu kelime daha sonra ortaya çıkmış. İşte aralarda dinlenmişler. Tabi uzun şey olunca dinlenerek kılmışlar. Adına yani tervihanın çoğulu teravih demiştir.
Bu Zekeriya Güler Hoca herhalde dünkü yazısında, bu haber 7'de bakıyorum şimdi. Demiş ki Ramazan'ın son 10 günü içinde Resul-i Ekrem'le beraber 2 ya da 3 gece kılınan üçüncü veya dördüncü gece mescidin cemaatle dolup taşması üzerine size de farz kılınmasından endişe ettim buyurarak iştirak etmediği namazın teheccüd olduğu görülür.
Aslında o farz olması...
Nitekim İmam Buhari bu hadisi teheccüd babında da zikreder. Yani kıyamul leylde falan hepsinde teheccüd, aynı hadisleri getiriyor.
Tamamen teheccüd. Başka bir şey değildir. Teheccüd.
Ama en sonunda sünnet olduğu da söyleniyor.
İşte enteresan yani. Evet. Bu iş...
Onu açıklayalım bence de yani. Ni'mel bid'atü hâzihi.
Valla mesela şeyde Sübülüsselam da diyor ki bid'atın güzeli olmaz diyor. Bid'at yani kullu. Uyuyanlardan kastı gece uyuyup uyananlar.
Ama biz hani geçenlerde bir siteye de ekledik ya hocam. Yani o Zekeriya Hoca da aynısını söylemiş. Buradaki bid'at kelimesi sonradan anlama, terimleşen anlamıyla kesinlikle kullanılmamış. Yani dine onda olmayan bir şeyi ilave etmek anlamında kullanılıyor bidat kelimesi terim anlamıyla. Ama sözlük anlamıyla hani yeni bir şey. Ama bu yenilik de dinde tamamen olmayan bir şey değil. İşte bak Peygamber Efendimiz 3 gün veya 4 gün bu namazı hani kendisi toplayıp kıldırmıyor ama kılanların olduğunu görünce onlara ya ne yapıyorsunuz bu namaz cemaatle kılınmaz.
Sizin namazınız demiyor. Olmadı da demiyor.
Yani kural olarak nafile bir namazın cemaatle kılınması yasak değil. Ama Peygamber Efendimiz vefatına kadar bir daha o namazı kıldırmıyor. Hazreti Ebu Bekir de cemaatle
zaten kıldırmamış. Baştan da evet. Kıldırmamış. Evet.
Hazreti Ömer'in de işte ilk 4 yılında böyle bir şey olmuyor. 4. yıldan sonra öbek öbek kılanları tek bir imamın arkasına toplamasına ya ne kadar güzel oldu anlamında söylenen bir söz o. Buna bak bir bidat, bu da çok güzel bir bidat. Dolayısıyla bidatın iyisi olur, kötüsü olur. Böyle bir şey yok yani.
Hocam Hazreti Ömer'in de o imamın arkasına
toplaması. Yani işte peygamberimizin yapmadığını yapması açısından da bidat denebilir. Yani öbür manada denebilir. Çünkü peygamberimiz o şekilde bir uygulamayı yapmamış. O namazın sahih olmadığı manası başka bir şey. Bunu bir evet. Şuurlu eylem olarak yapmak evet. Başka bir şey.
Ve kendisi de mesela Hazreti Ömer halife olmasına rağmen cemaatin önünde imam olup namazı kıldırmıyor.
Evet.
Zaten o lafı söylemesi de çok ilginç. Yani o da Buhari'nin teravih babında. Yani şimdi diyor bu namazı uyuyup uyanacak şekilde kılmak.
Uyanma kelimesi yok. Uyanma kelimesi orada yok. Evlerine gidip uyuyanlar ifade bu. O öbürü yorum. Öbürü yorum.
Oradaki velleti diye müennes kullanıyor ya zamiri. Yani ya kılmak ya da vakit, o ikisinden biri.
Orada
yani şu anda kılmaktan uyuyup bir miktar ondan sonra kılmak daha faziletli. Diğeri kendisinin de ne yaptığını belirtiyor aslında.
Evet.
Evet, onlara da bir şey denmiyor yani yapmayın yanlış bu falan diye.
Onlardan bir itiraz gelip gelmesi ya daha sonra veya başka bir mesele onunla ilgili bir tartışma olmamış mı? Bir var mı? Bir uygulama devam mı etmiş? Yani uygulamaya muhalif veya
şimdi orada muhalif belirtin bir şey mi? Var mı yok mu kaynaklarda onu ben şahsen şu ana kadar göremedim. Şimdi yani mesele bu. Tekrar başa dönelim. Şimdi burada Peygamberimiz men kâme Ramazan ederken bir şey olmuş, bir anlam kayması olmuş. Dua deniyor ki kim Ramazan'ın gündüzünü oruç, gece değil de teravih ile geçirirse bütün geçmiş namaz, geçmiş günahları affedilir diyor. Yani şimdi tamam Peygamber Efendimiz'in men kâme dediği uyuyup da kalkmaktır. Yani ona tam uyuyacaksın ki arkasından hadisin devamı gelmiş olsun. Şimdi biz burada insanlara yani mesela orada da Ramazan'a mahsus bir ibadet değil. Yani Hazreti Ömer zamanında da Ramazan'a mahsus bir ibadet değil. Zaten senenin her günü yapılması teşvik edilen teheccüd namazıdır. Ama orada Ramazan olduğu için insanlar biraz daha hassaslaşıyor, geliyorlar orada kılıyorlar.
Şarttan yemin sorulmuş birçok insan geliyormuş Mekke'ye Medine'ye. Hazreti Ömer bunların işte Kur'an'ı daha çok öğrenmeleri için, yanlarında onların Kur'an nüshaları veya Kur'an'dan bildiği için yani bir imam eşliğinde bunların ses şekli öğrenmelerini kolaylaştırmak için.
O doğru. Evet. O doğru. Mesela o evet. Senin dediğin imam eşliğinde.
Yani kıraat bilmeyenlerin imamın arkasında nafile namaz kalabilmesini sağlamış yani.
Onunla ilgili şey var bak. Evet. Abdullah bin Ömer'in bir şeyi var.
Musannef'te geçen rivayet mi?
Musannef'te geçen bir rivayet de var. Onu şey yapıyor. Allah Allah. Ne yapıyor?
Siz onu bulurken şöyle bir soru var. Ben ona okuyayım. İzmir'den gelmiş. Bir önceki sohbetinizde Hazreti Ayşe'den rivayet olarak Efendimizin 11 rekattan fazla nafile namaz kılmadığını söylemiştiniz. Hem de 12 rekat nafile kılana cennetten bir köşk var dediniz. Efendimiz en çok 11 kıldıysa sayının 12 olması bir teşvik olabilir mi demiş. Herhalde burada bir yanlış anlaşılma var.
Yanlış anlaşılma var. 12 rekat. Evet. 11 rekat.
Gece namazı.
Gece namazı 12 rekat.
Gün boyunca namazların önünde arkasında
namazların, kılınan namazlar. Farz namazların önünde arkasında kılınan
yanlış
şeyler. Yani sabah namazından önce 2 rekat, öğlen namazından önce 4 rekat, hatta 6. Arkasından kılınan 2 rekat 8. Akşam namazının arkasından kılınan 2 rekat 10. Yatsının arkasından kılınan 2 rekat 12. Bunlar. Şimdi bu gece namazı başka o başka.
Evet.
O şey de ben burada almamışım, getirmemişim buraya. Şeyin İbn Ömer'in El Musannef'te geçen yani Hazreti Ömer'in oğlu. Beyhakül Musannef'te de geçiyor. Evet, yine bir şey bana. O ibareyi sen bir şey yapar mısın? Bir adam diyor ki Ramazan gecesi imamın arkasına namaz kılsam olur mu yani farzın dışında?
Diyor ki atakra'u Kur'an, Kur'an okuyabiliyor musun diyor. Ondan sonra diyor ki salli fi beytik atansitu ki enneke himarun diyor.
Adam diyor ki ben diyor işte Abdullah İbni Ömer'e yani Hazreti Ömer'in oğluna diyor ki ben şey yapabilir miyim diyor. Camiye gidip de Ramazan da orada Ramazan ifadesi de var. Yani yatsının dışında o namazı kılsam olur mu diyor. Bak demek ki hala oturmuş bir şey değil. Bir gelenekleşmemiş. Abdullah diyor ki sen Kur'an okumasını biliyor musun? Biliyorum diyor. Sen gidip orada eşek gibi niye susacaksın diyor. Aynen ifadesi bu.
Kaynağını falan söyle.
Git mi? Git evine. Kendin burada vardı ama şey İmne bir şey ben Musannef'in de var.
Bir şey bizde var da. Sırasınız
bakalım. Beyhakî'nin Sünen-ül Kübra'sında var. Buraya şey yapmamışız. Evet. Şimdi buradan yani şu anlaşılıyor. Orada bir de Kur'an eğitimini de düşünmüşler. Yani o insanların imamın arkasında. Çünkü uzun uzun okunuyor. Bugünkü gibi değil. Hatta diyor ki camiden dağılırken neredeyse tanyere ağarmıştı diyenler de var. Şimdi evet bu şeyler bu ifadeler şöyle bir de dün İmam Şafii'nin El-Ümmü'nde gördüğüm bir ifade var. İmam Şafii diyor ki bu namazı diyor cemaatle kılmak değil de tek başına kılmaktır esas olan. Dediğim peygamberimiz de öyle buyurmuştur diye ifade ediyor. Yani bizim mesela bunu gündeme getirmemizin, gündeme tutmamızın sebebi şu. Burada bir takım yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Yani peygamberimiz gece uyuyup uyanmaktan bahsederken o uyuyup uyanma olayı yani kâme fiilinin manası atlanarak yatsı namazının hemen arkasından ki Hazreti Ömer de öyle bir şey yapmamış. Kâme kelimesine teravih namazı kılmak diye bir mana veriliyor. O mana verilince bu defa şey değişiyor, sistem bozuluyor. Hemen akşam namazının, yatsı namazının hemen arkasından teravih kılınıyor. O teravihin de zaten bir anlamı kalmıyor. İnsanlar o yorgun, argın, çünkü biraz uyuduktan sonra zihin toparlanır. Vücut rahatlar. O zaman kalkıp kılmak farklı olur. O zaman da bir dakika. O zaman da şey yapıyor. Öne alınıyor ve bu defa teravihe yani peygamberimizin yapmadığı Hazreti Ömer'in de yapmadığı o namaza yeni bir anlam verilmiş oluyor. O yeni anlamla da insanlar hadi bunu kıldık mı bütün geçmiş günahlarımız affediliyormuş diyor ve görüyoruz ki o namaza farz namazlarından çok daha büyük bir önem veriliyor. Farz namazı kılmayanlar o namazı gidip kılıyorlar. Artık teravih kılan ve sadece kandil gecelerinde namaz kılan bir nesil oluşuyor. Şimdi bizi rahatsız eden bu. Yani insanlar farzla sünnet birbirine karıştırılmıştır. Peygamberimiz farzın dışında hiçbir namazı mescitte kılmamıştır. İşte bir tek teravih o mescide itikafta bulunduğu sırada işte bu namazı mecburen kılmış. Bakın neler arkasından geliyor. Böyle olunca niye kılmamış? Çünkü farz diye algılanır diye korkuyor. Ama bugün dikkat ediyorsanız bir insana öğlen namazı kaç rekattır diye sorsan hemen 10 rekattır der. Hatta okulda hoca soru sorsa öğlen namazı kaç rekat? Çocuk 4 rekat diye yazsa bırakın. Yanlış yazmış der ve şey yapar, not vermez. Bugün bu hale geldi. Yani öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı o önüne, arkasına eklenen nafile kelimeleri. Nafile ne demek? Ek demek. Ama o ek asla gelmiş oluyor. Asıl hale getirilmiş oluyor. Dolayısıyla bu son derece yanlış bir uygulama. Neden son derece yanlış bir uygulama? Çünkü siz mesela birisine derseniz ki Kalk yatsı namazını kıl. Kaç rekat? 13 rekat. Oo der. Ya 4 rekat kılsan olur mu ya? Olmaz der. 4 rekat olur mu kardeşim der bu defa size. E peki kılmadığın zaman hani kaza namazına müsaade edenlere kaç rekat kılmasını istiyorlar bunu?
Farzı sadece.
4 rekat kılarsan yeter diyor. E peki o zaman madem orada öyle diyorsunuz burada da deyin. Hadi 4 kılıç kafi deyin. Şimdi onun için bizim yani çocuklarımıza, insanlara, peygamberimiz gibi emredeceğimiz sadece farzlardır. Diğerlerini de yine peygamberimizin dediği gibi söyleriz. Bunları yaparsanız bak Cenab-ı Hak size cennette köşk veririm diyor. Zaten ayette de لَعَلَّكَ تَرْضَى diyor şeyde. Taha suresi 120. ayette. 130. ayette. Belki razı olacaksın diyor. Şimdi şey içinde, teravih içinde peygamberimiz ne yapmışsa onu yapalım. Bakın yani bugün insanlar namazın kıymetini şey yapmıyorlar yani farz namazlar gümbürtüye gidiyor. Halbuki herkes biliyor ki bir vakit farz namazı geçirdiğiniz zaman ömrünüzü teravihle geçirseniz bir anlamı olmaz yani. Bütün ömrünüz teravihle geçse bir vakit farz namazın yerini tutmaz. İnsanlar bunu bilmeli. Taşlar yerine oturmalı. Ha medyada şurada burada sağa sola çekenler olur mu? Elbette ki olacaktır. Ama bizim mesela internet sitelerimize bakanlar buradaki bu endişeyi çok rahatlıkla görürler. Ya buyurun. Bir dakika şimdi söyle.
Abdurrahman Bey'in biraz evvel
o uygulamayı biraz daha aç dinlememiş olanlar olur.
Biraz evvel bahsettiği Arapça bilmeyen Kur'an eğitimi gibi bir eğitimden bahsetti. Bu acaba o Müzzemmil suresindeki olan o Kur'an'ı geceleyin oku emrini veya gündüzün en azından daha sonraki hafifletilmiş şekliyle ki o farzı yerine getirmeyi de birlikte gördüğü için acaba Hazreti Ömer buna o yüzden mi acaba güzel bir bitat oldu demiş olabilir mi? Yani iki bir sünneti bir de farzı
iki kuş vurma.
Bir farzı cemaatle ve organizeli bir şekilde uygulandığını gördüğü için mi acaba böyle düşünmüş olabilir diye düşüneceğim.
Zaten biliyorsunuz Müzzemmil suresinin ilk ayetleri ilk inen ayetlerdendir. Burada işte gece kalk az bir kısmı hariç yarısında yarısından az ya da biraz fazla ilave yap. Ve Kur'an'ı yavaş yavaş özümseyerek oku diyor Allahü Teala. Onu teheccüd namazı kıl diye anlam veriyorlar ki bu böyle bir anlam imkansız. Çünkü Müslümanlara o zaman başlangıçta böyle bir namazın farz kılınması lazım. Bunu iddia eden kişi yok. Bu bir Kur'an öğrenimi işlemidir ki Medine'de inen senin Rabbin yani bu son 20. ayete kadar inene kadar yaklaşık 15 sene Müslümanlar her gece yoğun bir Kur'an eğitimi yapmışlar. Ve orada bu her gece kalkıp Kur'an eğitimi yapma şartı kaldırılmış ama her gün Kur'an öğrenme şartı devam etmiş. Hala devam ediyor. Unutulan emirlerdendir. Fakr-ı mâtiye sireminel Kur'an namazla ilgili değil. Kur'an okumakla ilgilidir. Hazreti Ömer de bu insanların Kur'an öğrenme ihtiyaçlarının o şekilde karşılanmasını kabul etmiş olabilir. Yani onlarda bir şey yok. Yani onlar da zaten onun için mescide gitmiş olabilirler. Bilenlerden Kur'an öğrenmek için de gitmiş olabilirler. Bir tane imamın arkasında en iyi okuyan birisinin arkasında düşmüş, o maksatta da söylemiş olabilir. Yani tekrar ediyorum, bizim karşı çıktığımız hedefteki kaymalardır. Bu kaymalar basit değil. Arka tarafta, arkasından öyle noktalara geldik işte biliyorsunuz. O Kur'an öğrenmek için kılınan teravih namazı bu defa veya bir yarışa dönüştü. En hızlı kim kıldırıyor? En hızlı işte batının en hızlı silah çeken adamı gibi işte buranın
jet hocalar vardı ya.
Efendim jet hocalar, jet imamlar.
7 dakikada kıldıran hocalar.
Evet. Yani bu çok acayip bir noktaya geliyor. Yani hedefinden tamamen uzaklaştırılıyor. Gerçi son zamanlarda hatimle kılmak gibi böyle bir rahat daha Kur'an öğrenmeye yönelik şeyler var ama İşte bütün buralarda insanlara gerçeğin bütün açıklığıyla anlatılması lazım. Şimdi şeylerde Ramazan başlangıcında gecesini teravih ile geçirdin mi böyledir dediğinde biz insanların zihnindeki teravih bu. Ama Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı ve adı teravih olmayan senenin her günü kılınması gereken gece namazı olduğunu söylediğin zaman insanlar o her gün kılınması gereken gece namazını Ramazan'da gidip de belli bir zaman sonra camide kılıyorlarsa gene kılsınlar. Bir zararı yok ama o şekil muhafaza edilmesi şartıyla olması lazım.
Geçelim mi esas?
Tamam. Şimdi bütün bunlardan sonra tabii olay biraz magazinleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı dün bir bildiri yayınlamış. Şimdi biz burada o bildiriyi değerlendireceğiz bu girişten sonra. Şimdi şey yapsın Yahya bölüm bölüm okusun. Onu değerlendirelim.
Bu bildiriyi ben biraz şey gibi algıladım. Bu 27 Nisan e-muhtarası vardı ya Türkiye'de.
Hı hı.
Hani siyasete bir müdahale olmuştu askeriye tarafından. Bunlar da sanki dine bir müdahale gibi geldi bana. Yani maddeleri okuyunca herkes anlayacak. Üslup bile aynı. Orada da madde maddeydi. Türkiye şu an şöyle sürükleniyor, endişeliyiz falan gibi.
Bir defa zaten şey çok kritik günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda evet. Bu ifade de orada var.
Evet, aynen öyle. 12.08.2011 yani. Dün tarihli basın açıklaması Diyanet'in. Son günlerde basılı ve görsel medya organlarında teravih namazı etrafında başlayan tartışmaların ardından halkımızın tepkisini yoğunlukla başkanlığımıza iletmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür. 1. Her şeyden önce Ramazan'ın manevi ikliminin herkesi kuşattığı, ibadet ve hayır duygularının coştuğu, milyonların kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden cami ve mescitlere koştuğu, bütün ülke vatandaşlarının açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan milyonlarca Afrikalı kardeşlerinin imdadına yetişmek için seferber olduğu bir zaman diliminde bu manevi atmosferle hiç bağdaşmayan inanmış gönülleri kuşku ve tereddüde sevk eden tartışmaların milletimizin ilim, irfan ve hikmet dünyasına hiçbir şey katmadığı her türlü izahtan varistedir.
Evet, bu tamamen duygusal bir ifade gerçekten. Hiç bilimsel bir tarafı yok. Bir şey baskıcı böyle kendisini...
Evet, yani hangi hak ve yetkiyle Diyanet'in şu birinci paragrafı kurduğunu açıklaması lazım.
Evet, yani sen burada biz...
Size yasalar da bu yetkiyi vermiyor. Müslümanlar da vermiyor.
Ya, anayasa da vermiyor, evet. Yasalar da vermiyor. Burada bir Ramazan'la ilgili... Yani bir teravih namazı Ramazan'da değil de ne zaman tartışılabilir? Evet. Teravih namazının tamamen bilimsel çerçeve içerisinde ortaya konmuş olan tartışması yapılmayacak da ne yapılacak? O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı şudur. Bu tartışma eğer ki kendilerinde bir bilimsel bir güç hissediyorlarsa bunu özellikle söylüyorum. Öyle devlete dayanarak devletin gücünü bilimsel güç gibi kullanmak hiç kabul edilebilir bir tavır değildir. Bu konularda öyle idari bir yetki kullanılamaz. Bu konularda tamamen ilmi yetki kullanılır. Bildiğiniz bir şey varsa gelirsiniz, otururuz. Biz her zaman kendilerine tartışmaya hazır olduğumuzu her yerde, her şeyde anlatıyoruz. Bir hatamız varsa gelirsiniz, bilimsel olarak ortaya koyarsınız. Aba altına sopa gösterip de sus demenin bir anlamı yok. Bu son derece. Bir de hele Türkiye'de şimdi anayasa şeyleri var. Hürriyetlerin geliştirilmesi gereken bir noktalar falan. Böyle bir ortamda bu. Zaten dinimiz İslam dini baskıyı asla kabul eden bir din değildir. Hürriyeti çok ön plana alandır. Biz yalnız Allah'ın kölesiyiz, Allah'ın kuluyuz. Başka hiç kimsenin kulu değiliz. Hiçbir Müslüman Diyanete uymak zorunda değildir. Her Müslüman Allah'ın emrine uymak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin idari teşkilatı içerisinde yer almış. Cami görevlileriyle ilgili vazifelerini yapar. Ama ilme sıra gelince o bir insanın Diyanet'te olması onu alim yapmaz. Eğer onda ilim varsa alimdir. Yoksa orada bir idari personeldir o kadar.
Evet. İkinci madde.
Sonra bir de şeyi Somali'yi katmanın ne anlamı var?
Evet, yani bir tarafta şimdi gerçekten açlık yaşanıyor olması, diğer tarafta dini meselelerin tartışılmamasını mı?
Hayır, o zaman şunu söyleseydi, yani deseydi ki orada açlık yaşarken lütfen iftar ve sahur yapmayın, ikisinden bir tanesini evet. Yapın, diğerini oraya gönderin. O olabilir. Ama gene sadece iftar yapmakla, sadece sahur yapmakla meşgul olan insanlar gene bunları tartışırlar. Evet.
2. Ramazan gecelerini ihya sadedinde vatan sathının bir mabede dönüşmesine vesile olan teravih namazını İslam'ın ciddiyetine ve vakarına yakışmayacak polemiklere malzeme haline getirmenin herhangi bir dini hassasiyetle, herhangi bir ilmi ve fikri mülahaza ile yahut herhangi bir toplumsal maslahatla izahı mümkün değildir.
İlmi konularda konuşulurken böyle afaki sözler söylenmez. Denir ki sen şu ayeti, şu hadisi delil getiriyorsun. Peygamberimizin şöyle dediğini ifade ediyorsun. Bu böyledir. Şimdi burada çok ciddi bir maslahat vardır. O maslahat da insanların yanlış bilgilendirilmesidir. Bu yanlış bilgilendirme sonunda insanların birçoğu farz namaz kılmasa da olur kanaatine kapılıyor. Yani insanlara bir kere mutlaka farzları kılmaları gerektiği, bu namazın olsa olsa bir teheccüd namazı olduğu, teheccüd namazının da Ramazan'a mahsus değil, senenin her günü olduğu bütün açıklığıyla anlatılmalı. O zaman bu kadar kaynaklar, bu kadar sahih şeyler, kaynakları nereye atacağız? Yani şimdi bir de Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kaynak mı ortaya çıktı?
Bir de burada bir niyet okuyuculuğu da var hocam.
Ne demek niyet okuyuculuğu?
Herhangi bir insana dini hassasiyetle izah mümkün değil. Yani siz nereden biliyorsunuz ki kimin hangi içgüdüyle bunu ortaya çıkardığını?
Yani bu ne biçim bir
laftır
yani?
Sen şuradan hareketle şerefi diyorsun diyebilmen için senin
şey böyle sanki lazım. Sanki kendi emrindeki personele emir veriyor.
Aynen öyle.
Evet. O öyle bir emir verse de o emir zaten hukuki ve kanuni değildir.
Yani ilk maddede olduğu gibi ikinci maddede de yani bir baskıcı, susturucu yani bir yetki kullanarak.
Ne demek yani? Böyle... Bu yetki nereden geliyor? Bu iş dinse. Evet. Bir kere Allahu Teala ne diyor? La ikrah fid din. Dinde herhangi bir baskı olmaz.
Şimdi üçüncü madde geliyor. Burayı özellikle dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. İşin hani bomba olan maddesi bu. 3. Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak, tarih boyunca varlığını arızi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir. Tekrar ediyorum. Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak, tarih boyunca varlığını arızi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir.
Şimdi sadece metinler derken biz burada muhatap bizim olduğumuz açık. Evet. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk bu işi bu sene ortaya çıkardı ama bizi referans vererek çıkardı. Dolayısıyla muhatap biziz. Evet. Biz de bütün konuşmalarımızda biliyorsunuz kitap sünnet bütünlüğünü esas alıyoruz. İlgili ayetleri ve hadisleri okuyoruz. Zaten sitelerimizde de onlar var. Peki metinler derken burada kastedilen kitap ve sünnettir. Evet. Kitap ve sünnet esas alınarak
bir şeyin İslam'da var olup olmadığı belirlenemez.
Bir şeyin yani İslam'da var olup olmadığı belirlenemez. Ve bu bir usul tartışmasıymış. Böyle bir usul tartışması hangi kitapta var? Yani tarihte nerede var böyle bir şey? Hiçbir mezhep böyle bir şeyi tartışmış değildir. Yani tamamında
bir şey kitapta olacak, sünnette olacak ama İslam'da olmayacak.
İslam'da olmayacak yani. Bu ne demek yani? Bu ne demek?
Ya kitap sünnette olacak, kitap sünnette olmayacak, İslam'da olacak.
Evet.
Tercih. Ha, kitapta sünnette olmayacak ama İslam'da olacak.
Evet. Evet. Onların önerilerini de okuyalım hocam. Maddeyi bitir, böyle bir daha
maddeyi
konuşalım.
Maddeyi bitir. Sen bir daha oku orayı. Evet. Yanlış anlamı olmuş olmasın.
Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak, tarih boyunca varlığını arızi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir. İslam 15 asırlık bir inanç, tarih, kültür ve medeniyete sahiptir. Nelerin İslam'da olup olmadığına karar verirken bu tarih, kültür ve medeniyet de mutlaka hesaba katılmak zorundadır.
Demek ki yani İslam'a ilaveler evet. Olmuş zamanla.
Evet.
Yani onların hangi yeni peygamberler mi geldi ilave yaptı?
İslam'ın temel bilgi kaynakları, bakın İslam'ın temel bilgi kaynakları Müslümanların tarihi tecrübesi ve yine Müslümanların geliştirdikleri bilgi metodolojisi her zaman kılavuz olmalıdır.
Bak, Müslümanların temel bilgi kaynakları, evet. Orada bir cümle okur musun, evet. Bir daha?
İslam'ın temel bilgi kaynakları, Müslümanların tarihi tecrübesi.
Bak, temel bilgi kaynağı Müslümanın tarihi tecrübesi oluyor. Bu ne demek?
Ve yine Müslümanların geliştirdikleri bilgi metodolojisi her zaman kılavuz olmalıdır. O yüzden siz metinlere bakarak, Kur'an'a ve sünnete bakarak bir şeyin İslam'da olup olmadığını karar veremezsiniz.
Şu ibareye bir de bakayım da bir yanlış anlamı olmasın.
Evet. Sanki virgül var.
Var var, virgül var zaten. Özellikle öyle okuyorum.
Daha kötü oluyor hocam. Tarihi tecrübe,
tarihi tecrübe de kılavuz oluyor. Yani o söyleniyor zaten.
Bu şimdi evet. Burada şöyle şey, son senelerde müthiş bir şey var.
Tarihi
bombardıman
tecrübe
yaşanıyor İslam ülkelerinde. Bu batıya gidip yetişen ve Türkiye'ye ilahiyat diplomasıyla dönen birçok kimse o batıdaki Katolik enstitülerinde yetişiyor. Ve onların onlar için tarihi metinler fazla önemli değildir. Evet, tarihi metinler birer kutsal metindir, saygıdeğer metinlerdir ama onlar için önemli olan gelenektir ve kilise babalarıdır ve kilisenin almış olduğu kararlardır. Yani gelenektir. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki son zamanlarda bir tarihselcilik diye bir anlayış Türkiye'de yayılmaya başlanmıştır. Bu tamamen İslam'ı katolikleştirme hareketi gibi gözükmektedir. Ve bunu neye katolikleştirme diyorum? Çünkü bir ilmi toplantıda biz Kur'an ve sünnet merkezli şey yapınca siz protestanlar gibi davranıyorsunuz dediler. O zaman siz katolikler gibi mi davranıyorsunuz dedim, seslerini çıkarmadılar. Şimdi halbuki biz biliyoruz ki bütün peygamberler ve bizim peygamberimiz kitabı ve hikmeti bize öğretmiştir. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmet de kitaptan çıkarılan doğru hükümlerdir. Onların adı da bize sünnet olarak intikal etmiştir. Ve bu ikisi arasında mutlak bir bütünlük vardır. Bizim bütün çalışmalarımızda zaten o esas üzeredir. Burada bir de şu aklıma geliyor. Tarihte Sasanilerin Müslümanların karşısında ebediyen tarihe karışmaları dolayısıyla Zerdüştlüğün İslam'dan aldığı bir intikam var. Bu fazlaca bilinmiyor maalesef. Ve şu ana kadar İslami literatürde hakim olan odur. Onun için bakıyorsunuz ayetlere anlam verilirken birçok kelimenin anlamı değiştirilmiş. Fıkıh, Kur'an ve sünnetin dışında oluşmuş. Kelamda Kur'an ve sünnette olmayan yeni yeni akideler ihdas edilmiş. Ve bir İslam aleminin tepesine tarikat, tasavvuf gelmiş, binmiş ve bu bugüne kadar gelmiş. Şimdi de sanki Batılılar Müslümanlardan intikamını almaya çalışıyorlar. Çünkü son zamanlarda Batı hakimiyeti var. Bu defa onların eliyle de bir İslam görüntüsü altında Hristiyanlaştırma hareketi var. Bunu biz bazı ilahiyat fakültelerinde görebiliyoruz. Yani bir sinsi bir hareket olduğunu görebiliyoruz. Ama bu ifadeler o tarihselcilik anlayışının Diyanet'e kadar ulaştığını gösteriyor. Belki bunlar bunu, belki değil yani eğer benim tanıdığım kişilerse şuurlu olarak bunu söylemiş değillerdir. Ama onları bu konuda uyarmak bizim görevimizdir.
Peki bu Maide suresinin 3. ayetinde Cenab-ı Hak El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Ben bugün size dinimi tamamladım. Ve radıytu lekumul islame dine ve din olarak da sizden İslam'dan razı oldum. Ayeti indikten sonra varsayalım ki o günden bugüne bütün Müslümanlar ayetlere tamamen aykırı bir şekilde bir kültür geliştirmiş olsunlar. Bu ayete rağmen biz bu İslam'dandır nasıl diyebiliriz?
Allah o da tamamlamış. O zaman ne yapıyoruz? Evet, onların hepsini ayıklamak zorundayız.
Evet.
Evet.
Doğru. Çok ilginç bir şey ya. Evet. Gerçekten.
Sonra Cenab-ı Hak geleneği sürekli şey yapmamızı emrediyor. Gözden geçirmemizi emrediyor. Gelenek doğru olabilir ama yanlış da olabilir. O ne diyor Allahü Teala? Estağfurullah. Evvelev kâne âbâukum la ya'kılûne şey'en ve la yehtedûn. Ya babalarınız bir şeyi düşünememiş. Evet. Maide kaçıncı ayetti?
Bakalım, çok var öyle.
Doğru, çok sayıda ayet var da yani. Bir şeyi düşünememiş ve doğruyu da bulamamışlarsa ne olacak? O neye göre?
104. ayet.
Maide 104. ayet.
Evet, hasbuna ma vecedna aleyhi abana. Babalarımızı bulduğumuz şey bize yeter.
Evet.
Verdikleri cevap o.
İşte burada da aynı mana.
Cenab-ı Hak diyor ki abam la ya'lemun şey'en ve la.
La ya'lemun şey'en ve la yehtedun. La ya'kulun de var. Burada da la ya'lemunymiş. Bir şey bilmiyorlar. Ya da doğruyu bulamamışlarsa ne olacak? Evet.
Sünnetten ibaret değil. İşte bu bence sizin son yıllarda üzerinde durduğunuz oluşturulmuş din ve indirilmiş dinin Diyanet tarafından kabulü ve itirafı.
Maalesef gerçekten.
Yani biz yani, indirilmiş din değil, oluşturulmuş dinin savunucularıyız.
Maalesef öyle. Zaten son zamanlarda bu sıklıkla gündeme getiriliyor. Ve sıklıkla maalesef Diyanet'in çok üst yetkilileri tarafından da bu bizzat bana ifade edilmiştir. İfade edilen şu, sen her şeyin Kur'an ve sünnetle halledileceğine inanıyorsun, biz de bunu kabul edemeyiz. İşte bunun bu bildiriye yansıması. Kardeşim bunu söyleyen ben değil, bunu Cenab-ı Hak söylüyor. İşte o olgunlaşmış dine daha ne ilave edebilirsin? Ve bu maalesef bazı ilahiyat fakültelerinde çok ciddi bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.
Evet.
Yani artık İslam problem çözme niteliğini tamamen kaybetmiş oluyor. Bir sosyolojik vaka haline geliyor. Bir sosyolojinin bir konusu İslam. Dinin evet. Tamamen kültürleştirilmesi.
Geleneği nasıl yok sayıyorsunuz? Evet. Geleneği İslam yok saymıyoruz. Yani. Gelenek olduğunu söylüyoruz sadece. Ha. Siz geleneğin din olduğunu söylüyorsunuz.
Evet.
Problem bu.
Gelenek kontrolden evet. Geçirilir. Doğrusu alınır, yani yanlış
geleneği
alınmaz.
Geleneği gelenek olarak kabul edelim. Niye dinleştiriyoruz?
Biraz önce ayetin sonu gayet çok dikkat çekiyor. Ya eyyüze amenu aleyküm enfusakum ve yadurrukum men dallâ
ilâhe. Aa çok güzel, evet. Ya eyyüzeldiğine amenu aleyküm enfusakum diyor Cenab-ı Hak. Müminler siz kendinize bakın. La yadurrukum men dallâ ilâhe. Siz doğru yolda, siz doğru olduktan sonra sapıtanın size bir zararı olmaz. Demek ki biz yolumuza devam edeceğiz. İlallahi marciu. Hepinizin dönüşü Allah'adır.
Evet. Evet. Dördüncü madde. Resul-i Ekrem'den bugüne kadar şaz denilebilecek bir takım zorlama, yorum ve uygulamalar dışında İslam tarihinin tüm zamanlarında bütün müminler tarafından büyük bir coşku ile tüm coğrafyalarda müekket bir sünnet olarak eda edilen teravih namazının varlığını tartışırken Kur'an'ın nüzul sürecine katılan Hazreti Peygamber'le birlikte vahiyi pratik bir hayata dönüştüren sahabe neslinin icma ve ittifakını yok sayarak tarihi rivayetlerin satır aralarında boşluklar aramak ve bunu mübarek Ramazan ikliminde bir polemik konusu haline getirmek ilmi ciddiyetle kabili telif değildir.
Bakalım ilmi ciddiyetle kabili telif
biraz
olmayan...
Biraz önceki şeyin aynısı. Yani Ramazan'la bu tür tartışmaların olmayışın, bir araya getirilemeyişinin yani ne gibi bir gerekçesi olabilir? Ramazansa
bu,
konuşma.
Bu Ramazan'da tartışılmayacak da ne zaman tartışılacak? Ramazan'ın konuşu yani.
Bir acayip bir şey. Yani biz...
Bir şey ifadesi var. Bütün İslam dünyasında yıllardır müekket bir sünnet olarak yapılan, sanki alışkanlık olarak yapılan gibi. Tabii geleneği evet. Delil alırsanız sünnetin manası da düşüyor.
Evet. Gelenek müekket sünnet haline getirilmiş evet. Oluyor. Şimdi müekket sünnet ne demekmiş? Evet. İslam ansiklopedisinden yani Diyanet'in
tüm bir, zamanlarda ve tüm coğrafyalarda olan... böyleyse niye peki Malikiler Medine ehli olmalarına rağmen evet. Yani Peygamber Efendimiz'in yaşadığı, vefat ettiği yerde olmalarına rağmen bunun 40 küsur rekat olacağını söylüyorlar.
Evet, nafile namazın sayısı İmam olmaz ki. Malik'in kitaplarında hiç teravih diye bir kelime yok.
Yani tüm zamanlarda ve tüm coğrafyalarda ittifak edilmemiş işte demektir.
İttifak edilmediği kesin zaten orada bir sürü ihtilaftan bahsediyor. Bir sürü tartışmalardan bahsediliyor. O kaynaklara baktığınız zaman. Evet. Ve biz burada şaz olan şeylere değil, biz Müslümanların doğruluğunda ittifak ettiği kaynaklar üzerinde duruyoruz. Hiç böyle detay kaynaklarda zaten bizim adetimiz o değildir biliyorsunuz. Ve mutlaka o kaynakların Kur'an'la bütünleşmesini esas alırız. Dolayısıyla tartışmasız sonuçlara varmış oluyoruz.
Evet. Şaz denilebilecek bir takım zorlama yorum.
Yani şaz demek kural dışı demek.
Yani kıyıda köşede kalmış, kurallaşamamış.
Çünkü o bir kural vardır. Yani ona kıyas denir. Bir de kural dışı vardır, ona da şaz denir. Tabii ki bizim bu anlattığımız kuralın tam ortası.
Evet. Bu aranırken internetten birinci maddeye şöyle bir eleştiri gelmiş bizim Mürvet Hanım'dan. Diyor ki ilk paragrafta okuduğunuz şu kısım dikkatimi çekti. Hani sanki sizlere neden manevi iklime çomak sokmak istiyorsunuz diyorlar diyor. O zaman manevi iklim oluşturan her ibadetin mubah sayılması gerekir. Budistlerin meditasyonu, yogası da manevi iklim oluşturduğu gerekçesiyle ibadet olarak kabul edilsin o zaman.
Zaten bunun sonucu o olur. Başka yani bir şey olmaz ki. Yani
insanlar bunu böyle kabul etmiş.
Yani insanlar zaten bakın Budistlerin meditasyonu Müslümanlara rabıta olarak girmedi mi? Evet. Rabıta birebir Halid Bağdadi tarafından şeyden getirilmiştir. Hindistan'dan getirilmiştir. Meditasyon da zaten araya aracı koymak demektir. Rabıtada da araya şeyhi koyarlar, onun vasıtasıyla Allah'a ulaşırlar.
Evet, bu beşinci madde de buna yakın bir şey, onu da okuyalım. Aynı şekilde fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi İslami ilimlerin metodolojilerini kurarak dini mübini İslam'a ilim zemininde süreklilik kazandıran İslam bilginlerinin Hanefisiyle, Şafisiyle, Malikisiyle, Hanbelisiyle bütün mezheplerin ittifakını yok sayarak onların her biri pek çok ayet ve hadise dayanan sahih örf, maruf sünnet, istihsan, mesalih-i mursele, ameli ehli Medine gibi prensiplere hiçbir değer atfetmeyerek indiği mülahazalarla ibadet alanında değerlendirmelerde bulunmak ciddi bir usul yahut usulsüzlük sorunudur.
İşte bakalım usul ve usulsüzlük evet. Kimmiş? Her biri ayet ve hadislere dayanan ifadesini evet. Kullandı. O zaman evet. Onlara düşen görev gelip bunu ispatlaması. O,
bütün hadisleri
getirsinler bakalım. Böyle bir tane yani. Bulabiliyorlar mı?
Yani biz dedik oldu. Bu bildiri tamamen o. Biraz evet. Önce dedim ya.
Ben ne demiş? Zaten yani
27
biraz sonra.
27 Nisan e-muhtırası neyse evet. Bu da Diyanet'in 12 Ağustos dindar olan
27 Nisan muhtırası bunun yanında çok hafif evet. Kalır. Çünkü burada çok temel kaymalar var. Yanlışlar var. Yani çok temel yanlışlar böyle. Var.
Öyle hiç tartışılamaz.
Çok temel
kaynak
yanlışlar
gösterme
var.
Şeyinden de münezzeh bunlar.
Bugün zaten bir basın bildirisi de yayınlayacağız. Hazırsa onu da buradan okuyalım isterseniz. Ha, bir çıkışalım. Evet.
Buldun mu falan?
O zaman şey, Diyanet'in ilmihali var burada. Orada mı bakalım? Sünnet-i Müekkede'ye ne mana vermişler?
Evet.
Evet.
Devam edelim mi?
Devam et.
6. Aziz milletimiz bilmelidir ki, bak yine aynı baskıcı şey. Yani
tam,
bu baştan
bir, sanki bir şey
yok, şimdi söyleyeceğim
ihtilal cümle. Beyannamesi evet. Gibi bir
şimdi,
şey. Yani.
Şimdi söyleyeceğim cümle hocam. Hı. Aziz milletimiz bilmelidir ki İslam'da teravih diye bir namaz vardır. Şimdi bunu söyledikten sonra kaynak göstermen lazım senin. Ben vardır dedim diye bir şey var olmaz ki.
Hayır, biz kaynak gösterince yanlış iş yapmış evet. Oluyoruz.
Vardır. Bu namaz Ramazan gecelerinde kılınan bir namazdır. Bu namazı Hazreti Peygamber bizzat kendisi kılmıştır. Onun kıldığını gören sahabiler
biraz sonra da kılmamıştır diyecek bak.
Evet, onun kıldığını gören sahabiler de Medine Mescidi'nde bu namazı kılmışlardır. Hatta o kadar çok ilgi göstermişlerdir ki sevgili peygamberimiz bu namazın onlara farz kılınmasından yahut onlar tarafından farz telakki edilmesinden kaygı duyduğu için bilahare bu namazı mescitte değil evinde kılmayı tercih etmiştir. Ramazan orucunu samimiyetle tutan, gece ibadetini de içtenlikle yerine getirenlerin bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Müslümanların Übey bin Kâb'ın arkasında bu namazı kıldıklarını öğrenince de memnuniyetini dile getirmiştir.
Yani Übey bin yani Kâb'ın arkasında namaz kıldığını peygamberimiz mi
yani
öğrenmiş?
Yani şunu Allah rızası için ya bir ispatlasınlar ya. Übey bin Kâb'ın arkasında namaz kıldıklarını peygamberimiz görmüş.
Halbuki yani bu konuda
ittifak var. Hazreti Ömer onu imam olarak tayin ediyor.
Yani hilafetinde.
Evet. Kendisi halife olduğuna yani Peygamber Efendimiz'in vefatından en erken 6 sene sonra.
Evet.
Ama buradaki ifadede eğer bir cümle düşüklüğü yoksa onu da şey yapalım. Yani Hazreti Ömer lafzını koymayı unutmamışlarsa.
Yok, bana öyle geliyor ki burada bir yanlışlık var.
Evet.
Evet yani bunu bilerek yapmamışlardır. Yani
bütün kitaplara zaten aykırı bir şey.
Evet.
7. madde Hazreti Peygamber'in bu namazı yasakladığı iddiası ise akla ziyandır. Evet, bu yasakladığı
tabii o bizim iddiamız değil. Yaşar Nuri Bey'in sözü o.
Sadece evet. 3-4 gün ashabıyla birlikte mescitte kıldıktan sonra kendisi evinde kılmayı tercih etmiştir. Ve ilk Müslümanlar Hazreti Peygamber'in vefatının ardından Hazreti Ebu Bekir devrinde ve Hazreti Ömer devrinin ilk 2 senesinde Ramazanlarda bu namazı ya evlerinde yahut Medine Mescidinde tek başlarına veya kıraatini beğendikleri bir kimsenin arkasında ayrı ayrı cemaatler haline kılmaya devam etmişlerdir. Bu devamlılıkta göstermektedir ki teravih namazının yasaklanması diye bir şey asla söz konusu değildir.
Mesela o söyledikleri cümleyi acaba bir yerden bir şey kaynak bulabilirler mi?
Evet yani bu farklı farklı kılıyor olmaları tabii ki işin doğru tarafı ama o kıldıkları namazın teravih namazı mı? İşte gece
teravih
namazı
diye bir
olduğu
namaz
mu ne?
Onu öyle bir şey yok. Gece namazı bu. Evet. Hayır, ona bir kaynak bulabilirler mi? Yani peygamberimiz zamanında böyle bir şey olduğuna dair. Evet. Evet. Yani biz dedik evet, oldu.
Yani metne dayanmayacağız zaten değil mi? Önemli olan o. Metinden İslam anlaşılmıyor ya. 8. Teravih namazının Hazreti Peygamber zamanında teravih ismiyle anılmaması.
Buyurun şimdi. Bak teravih namazı teravih değil. Nasıl oluyor evet. Bu iş?
Teravih ismiyle anılmaması hadislerde kıyamülleyl yani gece namazı olarak geçen bak, bu namaza.
Gece namazı başka bir şey, kıyamülleyl evet. Başka bir şeydir.
Salatü biz bunun olduğunu söylüyoruz.
Salatülleyl değil bu. Kıyamülleyl. Evet. Gece kalkmak.
Evet.
Kalkmak. Yatacaksın ve kalkacaksın.
Evet.
Bütün mesele o.
Hadislerde kıyamülleyl olarak geçen bu namaza daha sonraları her 4 rekatta bir oturulup istirahat edildiğinden terviha, teravih denilmesi, teravih isminin sonradan verilmiş olması böyle bir namazın olmadığı anlamına gelmez.
Evet. Tam bir zihin karışması.
Evet. Tamamen kavram karışması evet. Var. 9. Teravih namazı İslam tarihi boyunca bütün İslam diyarlarında hep kılına gelmiştir. Bunun bir tek istisnası vardır. O da bugün bu namaza itiraz edenlerin tarihteki tek benzerleri olan ve konuya mezhepsel, ideolojik bir taassupla yaklaşan Fatimi sultanlarıdır. Bazı Fatimi sultanları teravih namazına şiddetle itiraz etmiş, bununla kalmamış ve özellikle Mısır'da camilerde bu namazın kılınmasını onlarca yıl yasaklamışlardır.
O zaman peygamberimiz de bu bizim grubumuza giriyor değil mi?
Evet. Camilerde kılınmasını yasaklamışsa yok. Demek ki evlerde kılınmasını herhalde söylemişler bunlar.
O peygamberimiz de bizim gruba giriyor. Evet. Yani o muhatap evet. Kitlenin arasına gidiyor.
Evet. Hatta tarihçilerin kaydettiklerine göre yasaklamakla da kalmamışlar. Teravih namazını kılmakta ısrar edenleri şiddetle cezalandırmışlardır. Şimdi Diyanet'in Fatımilere atıf yapması burada fevkalade güzel bir olay. Aynı Fatımiler Kandil geceleri diye adlandırdığımız uygulamaları da başlatan kesimler.
Ve Diyanet'in İslam ansiklopedisinde bu yazıyor.
İslam ansiklopedisinde de bu var. Mevlid maddesi. Değil Ahmet mi? Özel'in hazırladığı Mevlid maddesini açıp herkes bakabilir. O Fatımiler Kandil gecelerini çıkardı diye kötü yaptılarsa Diyanet'in bugünden itibaren Kandil geceleri diye bir şeyin olmadığını derhal söylemesi gerekir. Eğer o Fatımiler onu yapmakla doğru yaptılarsa bunu yapmakla yanlış yaptıklarını nereden çıkardınız?
Evet.
Yani adamlar diğer uygulamalarını tasvip ederiz etmez önemli değil ama camide kılınmasın derken belki delil olarak Peygamber Efendimiz'in uygulamasını göstermiş olabilirler.
Hayır o tavır bence evet. Ben şahsen öyle bir tavır asla tasvip
evet.
Etmem. Yani.
Ama yani yine de bir evet. Dayanak bulabilir evet. Adamlar evet. Kalkıp bir şeylere baksalar. Yani ama biz kesinlikle öyle bir şey söylemiyoruz.
Tavrı tasvip edilemez.
Onu da söyleyelim.
Kaldı ki yani bizim yani bu tamamen duygusal bilimden tamamen uzak yani bir bu nasıl oluyor? Ve maalesef biz burada onları muhatap alarak çünkü bu konuşmayı yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Çünkü vatandaş o hiyerarşik yapı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir ilmi kuruluş olarak algılıyor. Halbuki o bir idari kuruluştur.
Evet. Mesela diyorlar ki teravih namazı konusundaki yanlışlıkları anlatıyoruz. Savunmalar şöyle oluyor. Bizim dinimizin yönetimi Diyanet'tedir. Ona uymalıyız.
Evet. Böyle. Maalesef.
İnternetten gelen şey bu.
Maalesef.
Halbuki biraz önce biz kendi aramızda konuşurken de ben söylemiştim. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir kuruluştur. Seçilmemişlerdir. Halk tarafından atanmışlardır. Hayır,
seçilse de yani dini açıdan bir şey ifade
evet, yani
etmez.
Biz onları yetkilendirmedik bizim hakkımızda, dinimiz hakkında konuşsunlar diye.
Bizim de öyle bir yetkimiz
bunlar
yok aslında.
Bunlar devlet görevlileri. Evet,
bizim de öyle bir yetkimiz
evet,
yok.
Evet bizim de yok. Dolayısıyla onların görüşleri sadece kendilerini bağlar. Kesinlikle Müslümanları bağlamaz.
Evet.
10. Sonuç olarak Hazreti Peygamber'in ibadet hayatındaki eşsiz rehberliğini, nebevi uygulamaları yaşayarak aktaran sahabenin ittifakını, fıkıh mezheplerini ve 15 asırlık İslam alimlerinin icmağını ve daha da önemlisi asırlardır Ramazan'ı hayat veren bir medeniyete dönüştürmeyi başarmış Müslümanların ve aziz milletimizin 15 asırlık uygulama ve birikimini, demek ki onlar daha önemli diğerlerinden, kültür ve geleneğini dikkate almadan yapılan bu yersiz açıklama ve iddialar asla maşeri vicdanlarda yer bulmayacaktır.
Yani
el-yevm
ekmeltüleküm dinekum ayeti kelimesi, evet. Orada dursun kardeşim.
Dursun, o önemli.
Orada
daha dursun. Önemlisi
daha önemlisi bu.
Bizim milletimizin kültürü örfüdür. Başkanlığımız, buraya da özellikle dikkat ediniz. Başkanlığımız, milletimizin dini hassasiyetlerini rencide edecek her türlü teşebbüsü yakından izlemekte. Dini konularda en yüksek karar organı olan Din İşleri Yüksek Kurulumuz da halkımızı aydınlatmaya devam etmektedir. Dini konularda en yüksek karar organı vasfını size kim verdi?
Hayır, İslam'da, İslam'da bir böyle bir organ olmaz. Yani bir kere karar kelimesi, mesela fetva başka bir şeydir. Yani insanların aklına şu gelebilir. Osmanlılar'da Şeyhülislamlık vardı ve fetva veriyordu. Fetva karar değildir. Bir dini konuda bir alimin görüşünü bildirmesidir. Bundan dolayı fetva insanları bağlamaz. O fetva sadece o kişiyi bağlar. Bu kitaplarda hep yazar. Mesela diyelim Hanefi mezhebini okuyorsunuz. Diyor ki şu şöyledir diyor. Ondan sonra Allah şöyle buyurmuştur diyor. Ayet-i Kerime'yi getiriyor. Ondan sonra Peygamberimiz şöyle buyurmuştur diyor. Bitiyor. Ondan sonra eğer o mezhebin alimi kendi görüşünü ifade ediyorsa denir ki Ebu Hanife şöyle dedi. Neden Ebu Hanife böyle dedi denir? O onun sözü Kur'an ve sünnete karıştırılmasın diye. O onun kendi görüşüdür. Bu sebeple İslam'da böyle bir karar verme organı olamaz. Bu sadece Katoliklerde vardır. Ondan dolayı mesela bakın mesela şey yapmışlardır. Hristiyanlarda vardır yani genelde Hristiyanlarda vardır. Tevrat'a ve İncil'e rağmen şirkin en büyük günah olmasını o kitaplar yazıyor olmasına rağmen ve bugün hala olmasına rağmen üçlü tanrı inancını kabul etmişlerdir konsillerinde. Ve daha birçok şeyler hala bugün şeyde konsil kararlarıyla yeni yeni ilaveler, çıkarmalar yapabilmektedirler. Ve o karar alma organı mesela şeyde Katoliklerde episkoposlar kurulur. Bunun ancak onlara benzetebiliriz. Yoksa İslam aleminde dini konularda karar alma diye bir şey asla olamaz. Bu sadece şey bakın Allahü Teala bu hususta peygambere bile yetki vermiyor. Bak diyor ki şeyde Hud suresinin başında Estağfirullah Kitabun Elif Lam Ra Kitabun Uhkimet Ayatu Thumma Fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, hüküm ifade eden ayetler olarak indirilmiş ve aynı zamanda da açıklanmıştır. O sünmeye aynı zamanda manası vermek şey olarak, sözlük olarak uygundur. Buraya da uygun düşüyor. Aynı zamanda da açıklanmıştır. Kimin tarafından? Milledün hakimin habir, hakim ve habir. Yani Allah tarafından açıklanmıştır. Doğru karar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen tarafından açıklanmıştır. Neden öyle? Ellâ te'abudu illallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz hangi ayet hangi ayette açıklamıştır? Bu açıklamalara nasıl ulaşabiliriz? Peygamberimizin bu arada yapmış oldukları açıklamaları nasıl anlarız? Orada yoğunlaşması gerekirken bu defa dini konularda karar veren bir organ oluşturuluyor. Bu kelime benim şu ana kadar ilk defa duyduğum bir kelimedir. İslam'da böyle bir şey olamaz. Ama Katoliklerde var. Tabii hayır karar alıyor. Karar ya zaten metinlere dayanması gerekmediğini söyledi başta. Ha. Kul inneni lekum minhu nezirun ve beşir diyor orada ayette. De ki ben de yok kul kelimesi yok orada. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için Allah tarafından uyarıcı ve müjdeciyim. Ha peygamberimizin hikmeti öğretme görevi içerisinde Allah'ın bu yaptığı açıklamaları peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'den çıkararak bize öğretmiştir. O da bize sünnet olarak yansımıştır.
Evet, başkanlığımız milletimizin dini hassasiyetini rencide edecek her türlü teşebbüsü yakından izlemekte. Dini konularda en yüksek karar organı olan Din İşleri Yüksek Kurulumuz da halkımızı aydınlatmaya devam edecektir. Milletimiz teravih namazının İslam ibadet tarihinin ayrılmaz unsurlarından olduğu konusunda en küçük bir şüpheye düşmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Duyurulur değil, bunu aslında kamuoyuna saygıyla emredilir. Şeklinde ama
saygıyla kelimesi değil. Yani. Saygıyla da kaldırılmış. O değil. Bunun arkasından acaba hangi mahkemelerde gelip bizi yargılayacaklar diye insanın aklına o geliyor. Evet o şey bildi. Ha sünnet-i Mekke'de ne yazıyor Diyanet'in ilmihalinde?
Diyanet'in ilmihalinde sünnet bölümünde onunla ilgili bir bilgi yok. Çok kısa bir yazı zaten. Hı-hı. Çok kısa. Yani fıkıh usulüyle ilgili terimleri anlatıyor.
Şimdi teravih sünnet-i Mekke'de dediğine göre sünnet-i Mekke'de neymiş?
Şimdi sünnet maddesine bakıyoruz. İslam ansiklopedisinden. Bu da çok kısa aslında yani. Bir madde. Diyor ki Hanefilerce yapılan bir diğer ayrıma göre Hazreti Peygamber'in devamlı yaptığı ve sırf bağlayıcı olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere sünnet-i müekkede adı verilir.
Örnek ne?
Abdest alırken ağza ve buruna su vermek, sabah namazının farzından önce iki rekat namaz kılmak gibi.
Yani Peygamberimizin sürekli yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu şeylere sünnet-i müekkede denir. Evet. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da Hanefi mezhebine göre fetva verdiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla sünnet-i müekkede Peygamberimizin nadiren terk ettiğidir. Evet. Peygamberimizin Ramazan'a mahsus, bak tekrar ediyorum, Peygamberimizin nadiren terk ettiği değil, hiç terk etmediği ve kendisine farz olan teheccüd namazıdır bu. Bir kere o yönüyle o sünnet-i müekkede olamaz. Evet. Ramazan'a mahsus bir ibadet yaptığına, yani şey, bu teheccüdün dışında yaptığına dair hiçbir rivayet yok. Yani bu bugünkü anlatılan manada şeyin bugüne kadar yapılan manada bugünkü o şekliyle teravih Peygamberimizin hayatında hiç olmamıştır. Şimdi buna nasıl sünnet-i müekkede dersiniz? Evet.
Yani Peygamber Efendimiz'e onu kısa bir toparlayalım. Yani
evet.
Hazreti Ayşe Validemizin bu konudaki rivayeti bu halinin hemen Kitab-ı Salat Teravih bölümünde birinci sırada zaten. Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber Efendimiz Ramazan dışında da 11 rekattan fazla nafile gece namazı kılmadığını söylüyor.
Tabii.
Yani bu 11 rekattan fazla kıldı diyebilmenin tek yolu buna aynı o derecede sahih bir hadis deli getirmektir.
Evet. Ya öyle bir şey de yok zaten.
Öyle bir şey de olmadığına göre buna hiçbir şekilde sünnet-i müekkede denilemez.
Zaten Peygamberimizin 11 rekatı sünnet değil ki, farz, kendine farz olan bir şeydir. Kendine farz olan bir namaz. Evet, ümmet için.
Evet, namazsa bunun zaten rekat sayısı yoktur. İnsan 2 rekat da kılabilir, 50 rekat da kılabilir bunun için. Şimdi velev ki böyle bir namaz yok, şimdi Müslümanların teravih namazı kılmasının ne zararı var şimdi? Sorular geliyor. Ya biz kılarlarsa günahkar olurlar şimdi bir şey demiyoruz ki.
Ya bunun doğrusunu bilmeleri lazım insanlar.
Bir de hani namaz kılmasınlar şeklinde anlaşılıyor yani. Hayır, biz diyoruz ki bu Ramazan dışında da kılınması gereken.
Yok, hayır, bu, Peygamberimiz bu namazı bu şekilde hiç kılmamıştır diyoruz.
Önemli olan bu bilinçten
git kıl. İstersen 24 saat namaza geçir yani. Buna kimse mani olamaz. Ama bil ki Peygamberim böyle yapmamıştır.
Şimdi sizin bahsettiğiniz teravih namazının olup olmadığı ya da sabah namazının vaktinin ne zaman girdiği gibi konular fıkhi konulardır. Fıkıh ise itikadi konulardan çok sonra gelir. Yani bir İslam toplumu olur. Ondan sonra sıra fıkha gelir. Toplumun kâir ekserisinin itikadi problemlerin olduğu bir zamanda bu gibi konular hallolduğu zaman sorun çözülmüş mü olacak? Soru.
Aman buna kusura bakmasın. Yani bu çok laubalilik bir şey. Buna cevap verilmez.
İmani meseleler halledin.
Ya bazı kimseler kendini bir şey zannediyor. Böyle tepeden işte bu kadar bir problem var da falan da. Ya kardeşim, hayatta problem biter mi? Bütün problemleri bitirmek bizim görevimiz.
Onda bir arka planı var aslında hocam. He. Şey diyorlar hocam, yani İslam'ın ortaya çıkardığı bir toplum olacak. Sonra bu toplumdan sonra, çıktıktan sonra İslam yaşanmaya başlayacak.
Evet. Yani o da onun manası İslam yaşanamaz evet. Demektir.
Şu anda yaşayamayız.
Aslında teravihde iman etmiyor yani. Dinde olmayan bir şeyin, dinde
var. Varlığını iddia etmek nedir? Değil mi? He. Şari vasfını kazanmaktır yani. Bu da dinde var diye. Şimdi şöyle bir soruya ne deriz? Çevremizdeki insanlara aslında bu teravih evde kılınan bir namaz desek, bu insanlar iyi tamam deyip teravihlerini evde mi kılarlar, yoksa ne teravih ne yatsıyı öylece evde mi otururlar?
Kardeşim, bu insanlar ister namaz kılsınlar ister kılmasınlar. Bizim vazifemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir endişe duydu mu? Gidin evinizde kılın. Kılmasalar, kılmazsa kılmaz kardeşim, Allah Allah. Ama bu insanlar bilmek zorunda ki farz namazı çok önemlidir. Buradaki asıl yanlış, tekrar ediyoruz, şeyin teravih namazının ve kandil gecelerinde kılınan, yani hiç aslı astarı olmayan namazların farzların önüne geçmiş olmasıdır. Bakın, Biz işte İstanbul'da yaşıyoruz. Kandil geceleri, burası Süleymaniye Camii hemen yanımızda. Kandil gecelerinde trafikten bizim sokaklara girilmez. Her tarafı arabalar park eder. Niye? O gece geliyor, millet sabaha kadar dolaşıyor. Ben sabahleyin camiye gidiyorum. Hala birkaç kişi var. Gece sabaha kadar uyanık olmanın verdiği yorgunlukla şöyle kafalarını zor toparlıyor. Ve birçoğu sabah namazı da kılamıyor, çekip gidiyor.
Yani ertesi gün yatsı namazında nasıl cami?
Zaten yok yani bir daha da gelmiyor çünkü öyle bir yanlış dolduruluyor ki bu insanlar işte Fatımiler zamanında oluşturulmuş hiç aslasları olmayan bu şeyler bir dini gün ve geceler diye şey bakın Diyanet'in takvimlerine bakın. Tamam. Dini geceler diye anlatıyor onu. Ve insanlara bir takım şeyler hutbelerde de aslasları olmayan sözler peygamberimize mal edilerek söyleniyor. Ve bu şeylere önem verdiriliyor. Kişiler din adına yanlışa yönlendiriliyor. Bizim mücadelemizin temeli bu. Evet.
Bu gibi şeyler hakkında İmam Malik'in ben bir sözünü Kandil Geceleri yazısının sonuna koymuştum. Onu bir mutlaka okumak istiyorum. Tamam. Şimdi diyor ki İmam Malik, kim bu ümmet içinde, bu ümmet içerisinde din adına geçmişte olmayan bir şey ihdas ederse, ortaya çıkarırsa, bu kişi Hazreti Peygamber'in Allah tarafından kendisine verilen risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Allah Teala bugün size dininizi olgunlaştırdım. Biraz önce okuduğumuz ayet. Size olan nimetimi tamamladım buyurmuştur. Bu yüzden o gün din olmayan yani dine dahil olmayan şey bugün de din olamaz.
Elbette. Elbette. Çünkü diyor ve radıytu lekum el İslam diyor. Bu İslam'a sizin size din olarak razı oldum diyor. Başka İslam değil. Peygamberimiz zamanındaki İslam bizim bütün mücadelemiz de o noktadadır.
Evet. Bir soru daha var.
Evet.
Diyanet'in cevabı yani bu bildirisi herhalde. Bütün medyada Yaşar Nuri Öztürk'e cevap diye yazıldı. Siz niye üstünüze aldınız? Bu kendinizi gündeme götürmek için yapılan bir eylem değil mi? Evet.
Neyse yani demek bize çok böyle çok büyük sabırlar gerekiyor. Şimdi bu burada o bildiride yazılanlardan sadece tek cümle Yaşar Nuri'yi hedef alıyor.
Evet, o da yasaklama ibaresi.
O da yasaklama kelimesi. Onun dışındakilerin hepsi bizimle alakalı.
Evet, Yaşar, programda,
Yaşar'ın da zaten bizi referans göstererek böyle bir çıkış yaptı.
Programda Yaşar Nur Hoca bir alıntı yaptı. Ben hani yanlış hatırlarsam siz düzeltin. Hani Aziz Nesin'e galiba atfen söyledi. Hani çok güzel uyuyordunuz, uyandırmaya kıyamadım diye. Hani bazıları uyanmak istemiyor yani o yüzden kıymamak lazım bence.
Evet. Yok yok biz uyandıracağız. Allah nasip etsin.
Bakara 41 ve 42. ayeti Diyanet'e söyleyebilir miyiz? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Evet.
Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Evet.
Evet.
Diyelim ki teravih var. Neden 20 rekat? 10 değil, 40 değil, 20.
Bunları da anlattık yani. Bu 20 olduğuna dair sağlam bir rivayet yok. Evet.
Yukarı doğru gidiyorum. Mezheplerin teravih olayına bakışı nasıl acaba denmiş.
Az önce söyledim ya.
Sabah namazından önce kılınan nafile namaz. Yani iki rekatlık herhalde sabahın sünneti. Kur'an'da bahsedilen ve peygamberimize farz olan teheccüd namazını.
Yok. Teheccüd namazı başka. O ve minel leyli fe teheccüd bihi dedikten sonra diyor o leyl dediği yası yani havanın kararmasından tanyerin ağarmasına kadar olan kısımdır.
Nasıl? He.
Evet.
Onu kastetmiş de doğru.
Yok.
Sabah namazının vakti gecenin son üçte biri olmuyor mu? Geceye dahil olmuyor mu?
Buradaki geceden maksat gecenin ortası. Gasekul leyl denen vakit yatsı namazının bitiminden sabah namazının başlangıcına kadar olan kısımdır.
Evet. Bu Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de geçen bir rivayet var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bir Ramazan ayında beraber oruç tuttuk. Ebu Zer'den geliyormuş. Ay boyunca bize son 7 güne kadar hiç ziyade namaz kıldırmadı. Ayın son 7. gününde gecenin 3'te 1'i geçinceye kadar bize namaz kıldırdı. 6. günde yine kıldırmadı. Beşinci günde, yani sondan beş. Beşinci günde gecenin yarısı geçinceye kadar namaz kıldırdı kendisine. Bu gecemizin geri kalan kısmında da bize nafile kıldırsanız dedik. Talebimize karşı kim imamla namaza başlar, sonuna kadar devam ederse kendisine gecenin tamamını namazla geçirmiş sevabı yazılır buyurdular. Sonra Resulullah aydan son üç gece kalıncaya kadar başka namaz kıldırmadı. Üçüncü gece bize namaz kıldırdılar. Ehline ve kadınlarına dua ettiler. Bize o kadar uzun namaz kıldırdılar ki felahı, yani sabahı kaçırmaktan korktuk. Yok, felah sahurmuş pardon. Ebu Zer felah nedir diye soruldu. Sahur cevabını verdi. Sonra ayın geri kalan kısmında da bize namaz kıldırmadı.
Bu konudaki en sahih rivayet.
Kılınan namaz yaklaşık Kadir gecesine mi denk geliyor demiş. Yani tek geceleri tavsiye ettiği var Peygamber Efendimiz. Sahih rivayetlerde. Hani, yani Ramazan'ın 21, 23, 25, 27 ve 29'u diğerlerine göre bir adım önde gibi gözüküyor.
Evet. Yani o sahih rivayetlerde Peygamberimizin böyle bir şeyi yok. Yani burada anlatılan şekilde.
Evet. Uykudan kalkamamak endişesiyle uyumadan önce teheccüd namazlarını kılabilir miyiz herhalde onu sormuş.
Yani istediğiniz kadar nafile namaz kılabilirsiniz ama teheccüd olması için uyuyup uyanmak gerekir.
İtikaf Ramazan'a ait mi? Çünkü bir hadiste Peygamberimizin Şevval ayında da itikaf yaptığı belirtiliyor demiş.
O Ramazan'a ait diye bir ifade yok o ayet-i kerimede. Sadece şeyde itikafta bulunduğunuz günlerin geceleri eşlerinizle ilişkide bulunmanız haramdır deniyor. O illa Ramazan diye bir ifade ayet-i kerimede olmadığı için her zaman olabilir. Yılın tamamında olabilir.
Ama Peygamber Efendimiz vefatına kadar 10 yıl boyunca her Ramazan son 10 gün itikafa çekilmiş. Sünnet olan o. Değerli hocam, yıllar önce Ramazan gecelerinde direkler arası eğlenceler yapılıyordu ve bu eğlencelere bütün Müslümanlar katılıyordu. Ramazan'ın olmazsa olmaz bir parçası olarak görülüyordu. Ramazan ayının bir eğlence, bir de ibadet boyutu olduğu düşünülüyordu. Sizin korkunuz daha başka şeyler eklenmesi mi?
Şüphesiz tabii. Yani bu şeyde de belediyeler de bu sene nasıl bilmiyorum ama yani işi oyunu eğlenceye
hiç çevirdiler. Her geçen gün daha da artıyor.
İçerini de yapıyorum İstanbul'da.
Sanatçıların Ramazan'da 30 günü tamamen dolu.
Bu yani kabul edilebilir bir şey Ramazan değil. Yani ibadet zaten. Ramazan eğlencesi ne demek? Evet. Ramazan ibadet ayıdır. Yani bunu oyuna ve eğlenceye çevirmek olur mu yani? Ve delillezine ettehadu dinehum la'iben ve lehven ve garratumul hayatü dünya. Dinlerini oyun eğlence yapanları bırak. Dünya hayatı onları aldatmıştır diyor Allah.